yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın ikinci iş gününde işte yine buluştuk. Sizleri de Hayatın Sesleri'ne davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, canlılar için bir yaşam kaynağı, yaşamın ana unsuru olan su ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer aktaracak bizlere. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizlerle olacak ve online dizi ve film izleme platformlarının televizyon yayıncılığı ve sinemaya etkilerini konuşacağız. Dünden kalan Kalanlar köşemizde ise Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle olacak. Osmanlı döneminde temizlik ve hijyen yaklaşımı ve uygulamaları üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Düşündüm aşk deyince gönlüm ah, bilmem ama aşk düşer mi yollara, kalanlara bir çift sözüm var ama.
Kaşım gözüm gelse bari aklına. Başım dizim yansa derdim yoluna.
Hayatın Sesleri Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer stüdyomuzda. Sayın Özer hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programı açarken de söyledik, canlılar için yaşam kaynağı dedik. Onun için hatta şu anda stüdyomuzda da var, masamızda da var. Her zaman yanımızda bulunması gereken. Ama ne yazık ki değerini o kadar da bilemediğimiz suyu konuşacağız bugün. Yaşamın ana unsuru olan suyu konuşacağız. Suyun öneminden bahsedeceğiz. Neler söylersiniz?
Evet, su bütün canlılar için tıpkı hava gibi, toprak gibi vazgeçilmez bir yaşam kaynağı. Ne yazık ki belki dünyada su çok ama kullanılabilir su o kadar az ki, temiz su. Onları da çok kötü kullanıyoruz, yanlış kullanıyoruz. Birçok sorunlarla karşı karşıyayız bu hayatın yaşam kaynağı olan suyla. Bakın, dünyada bütün uygarlıklar hep su kaynaklarının oralarda yerleşti, gelişti. İşte Nil Havzası, Kızılırmak, Mezopotamya, Dicle Fıratlar, Hindistan, Ganj, her yer. Su varsa
hayat
var, üretim var, insan yerleşmeleri var, tarih var, kültür var. Ama bir taraftan da örneğin Güneydoğu'ya bakın. İşte bizim Harran'dan Suriye'ye, o taraflara doğru veya dünyanın birçok yerinde şunu göreceksiniz. Suyu yanlış kullanan, toprağı, suyu yanlış kullanan bir sürü uygarlık da bugün yerin altında. Yani o hayat veren su, hayatı söndüren bir hale de gelebiliyor yanlış kullanıldığında. Böyle de bir yanı var suyun. Bugün de işte örneğin Güneydoğu'ya bakıyoruz değil mi? Yıllardır o susuzluktan çatlayan topraklar bir anda suyla buluştu. Ama bu sefer de suyu o kadar fazla kullanıyoruz ki orada tuzluluk gibi bir sorun çıkmaya başladı. Aşırı su kullanımından kaynaklanan. İşte suyun biliyorsunuz büyük bir bölümünü biz tarımda kullanıyoruz. Yaklaşık %75'ini tarımda kullanıyoruz. Ve tarımda bizim vahşi sulama dediğimiz böyle salma sulama yöntemini %90 ölçüsünde neredeyse kullanıyoruz. Burada çok büyük kayıplar oluyor. Su buharlaşıyor, derinlere sızma. Bu sefer daha çok suya ihtiyaç duyuyoruz. Bir tarafta sulanamayan alanlarımız var. Bir tarafta suyu aşırı kullandığımız. Çok suyun Anadolu'da çok sorunu var. Yani bugün bakın Türkiye'deki toprakların yaklaşık bir 24 milyon hektar bir tarım toprağımız var. Bu toprakların 6,5 milyon hektarını biz sulayabiliyoruz. Sulu tarım yapıyoruz. Oysa suyu iyi kullansak biz aynı suyla belki 12-13 milyon hektarı sulamamız mümkün. Daha çok verim almamız mümkün. Yani bu da burada yapılması gereken teknikler var.
Evet, o iyi sulama var. Dediğimiz nedir? Evet.
Öncelikle artık bu salma sulama dediğimiz, bu aşırı buharlaşma kayıpların olduğu bu sulama sistemleri yerine borulu sistemler, kapalı sistemler, suyun kaybolmadığı sistemleri kuracağız. Damlama sulama, işte yağmurlama sulama gibi birçok şeyler var.
Salma dediğiniz yöntem nasıl? Böyle hani hortumla bizim o bahçe suladığımız gibi bir sulama
onu,
yöntemi.
Onun biraz daha daha yoğun tarlaya salınıyor ve orada işte kendi akışı içerisinde.
Bazılarına gidiyor, evet, bazılarına evet, gitmiyor, bazılarına fazla gidiyor, bazılarına eksik gidiyor.
Evet, bu tabii bitkinin su ihtiyacı böyle aynı insan
kendine
gibi düşünün.
Kendine haline
bırakılmamalı.
Yani
bir gün
mi
çok su içtiniz diye ertesi gün
hiç su içmeyeceğiz diye bir şey yok.
Tabii, onun ihtiyacı kadar olan suyu toprağa vermek lazım. Bitkinin kök bölgesine o suyu vermek lazım. Yani
yapraklarını sulayıp da o yapraklarını dökmenin
evet,
de anlamı yok.
Tabii. Veya bitkinin ulaşamadığı yerlere suyu verip kayba neden olmamak gerekiyor. İşte bu konuda tabii devletin aslında teşvikleri de var. Ama biraz daha bilinç, biraz daha böyle tarımda bu konuları önceliklendirmemiz lazım. Çünkü Türkiye iklim değişikliğinin ciddi ölçüde baskısı altında ve ilk etkilenecek yerlerin başında da ne yazık ki Türkiye'nin de bulunduğu bu kuşak geliyor. İşte Konya Kapalı Havzası, bizim Güneydoğu. Yani öyle senaryolar var ki işte Konya için 5, 6, 7 dereceye varan bir sıcaklık yükselmelerinden söz ediliyor. İşte önümüzdeki 20 yılda yağış miktarının %25-30'lar civarında düşeceğinden söz ediliyor. Bunlar çok ciddi tehlikeler.
Aslında bunlar da var. Bir de tam tersi durumlar da var. Örneğin Ocak ayında Antalya'da o kadar çok yağmur yağdı ki bu sefer sel ve fırtına gibi, hatta ağaçların yerinden sökülmesine varan felaket gibi durumlar yaşandı. Hani diyorsunuz ya, suya çok fazla da suladığımızda bu sefer köklerine kadar inip o ağacı yerinden sökecek durumlara gelindi. Bu da yine iklim değişikliğinden kaynaklanıyor değil mi?
Zaten bu değişiklik, yani dünyanın her noktası ısınacak veya yağış her yerde azalacak, bir terazi gibi düşünün. İşte verdiğiniz örnekte Antalya, Kemer'e bir günde 500 milimetre yağış düştü. Yani bu belki de oraya bir yılda düşecek
değildir
yağış. Böyle bir şey. İşte bir bölge kuraklığı yaşarken diğer bölge böylesine sel afetlerle uğraşıyor. Yani bir dengesizlik, anormal şeyler. Zaten artık küresel ısınmadan çok iklim değişikliği.
Evet.
Yani hortumların sayısı artıyor, fırtınaların sayısı artıyor. İşte dolular yağıyor yazın ortasında.
Evet. Geçtiğimiz yaz Ankara'da da yaşadık bu ve benzeri pek çok durum. Sabahtan öğleye kadar bir bakıyoruz hava günlük güneşli, gayet güzel. Sonra akşam saat 4-5 sularında inanılmaz bir yağmur bastırıyor. Hava birden sıcaklığını azaltıyor. Dolayısıyla tam da sizin söylediğiniz noktaya geliyoruz aslında. En çok etkilenen ülkelerden biriyiz ne yazık ki.
Biliyorsunuz arabaların üstüne halı seriyordu insanlar doludan korumak için. Dünya basınında da bu çok konu oldu. Yani böylesine riskler. Şimdi iklim değişikliği tabii ciddi tarım başta olmak üzere büyük riskler taşıyor. Bakın bugün ülkemizde patates, soğan, değil mi? Bir fiyat tartışmaları, kriz. Miktara bakıyorsunuz. Örneğin patates üretimi yaklaşık bir %10-15 gibi düşmüş bir önceki yıla göre. Ama bu bile bakın nasıl dalgalanma sorun yaratabiliyor. Yani tarımda bu riskler öyle çok kolay telafi edilemiyor. Paranız olsa da edemiyorsunuz. Çünkü alacağınız yerlerde bunlar her yer etkileniyor. Yani bugün Rusya'daki buğday üretiminin düşmesi bizi de etkiliyor. Siz paranızla buğday almakta da zorlanabiliyorsunuz. Veya işte talep artınca fiyatlar yükseliyor. Birçok şeyler. Gerçekten bu iklim değişikliği tarımda ciddi krizler yaratıyor. Riskler yaratıyor. Bakın sigortalar var. Tarım sigortaları sürekli tazminatları yükseliyor. Şimdi bizim tabii ki bu iklim değişikliğine karşı birey olarak da yapmamız gerekenler var. Ülke olarak da her şeyden önce bu karbon ayak izimizi, karbon emisyonunu azaltıcı ne yapabiliyorsak yapalım. Bunda
biraz detaylandıralım mı karbon ayak izi konusunu?
Daha az tüketeceğiz, dikkatli tüketeceğiz, geri dönüştüreceğiz. İşte atıklarımızı yeniden kazanacağız, daha az araç kullanacağız, toplu taşımayı kullanacağız, daha az fosil yakıt, petrol, gaz.
Havaya salınımını düşüreceğiz bireysel olarak.
Daha az kömür kullanacağız. Yani birçok şeylerimizde daha çok yeşil alan yaratacağız, onu emecek yeşil alan, sulak alanlarımız olacak. Birey olarak yapacaklarımız var. Yani evimizdeki bir enerji tasarrufu, bir su tasarrufu bile karbon ayak izimizi aşağı çekmede önemli şeyler. Biz işin şüphesiz ki bu yanı önemli, bu bilinç önemli. Ama bir taraftan da dünyayı bakıyorsunuz, bu karbon emisyonunu yaratan yani 3 tane ülke sayarsınız. İşte Çin, Hindistan, Amerika bunun neredeyse 3'te 2'sine sahip. Yani bizim yaptığımız şeyler ne kadar etkili olabiliyor? Bu sefer bizim yapmamız bir tarafta bunu yaparken diğer tarafta ciddi bir uyum politikası geliştirmemiz gerekiyor. İşte bu anlamda su çok önemli. Yani tarımda madem ki sular azalacak, suların, yağışların şekli değişecek anormallikle, biz buna karşı önlemler alacağız. Örneğin Konya Ovası'nda bakın Karapınar. Karapınar Türkiye'nin çölüydü 1960 yılında ve bir başarı öyküsüyle Karapınar bugün Türkiye'de tarım merkezi olmuş. Ama aynı Karapınar obruktan geçilmez olmuş. Bu sefer de yalnız su kullanımı aşırı. Şimdi yeraltı suyu. Bakın Konya kapalı havzası. Torosları düşünün, Hasan Dağı, Niğde, Beyşehir Gölü, böyle bir kapalı havza. Bu tarafa doğru Ankara'nın güneyi, Tuz Gölü, bu çanağın ortası. Biz buraya Konya kapalı havzası diyoruz. Burası Türkiye'nin %7'si kadar. Bu alan çok fazla böyle ırmakları, dereleri, nehirleri yok. Oraya akar. Ama o Toroslara yağan karlar, o Hasan Dağı'na yağan karlar eriyerek yeraltı sularını besliyor. Denize, güney tarafa gidenler Aksu, Manavgat, işte Göksu olup Akdeniz'e akarken bu taraftakiler yeraltı sularını besliyor. Yeraltı suları fazla gelince işte Ereğli sazlıkları, Hotamış sazlıkları gibi sulak alanlarda depolanıyor. Sünger gibi emiyor. O yavaş yavaş veriyor. Şimdi buranın bir şeyi var, su akışı. Yılda buradan 2,5 milyar metreküp su gelir. Bir 2 milyar da diğer yerlerden gelen var bu havzaya, 4. Bizim kullandığımız ise 6,5 milyar metreküp. Yani her yıl biz 2 milyar metreküp bu havzada fazla su kullanıyoruz. Neyin suyunu? Yeraltı suyu. 140 bin tane kuyumuz var ki bunların sadece 4'te biri yasal kuyu. Bunlar sürekli su çekiyor. Su çekiyor ve suya çok ihtiyaç duyan bitkileri yetiştiriyoruz burada. Yani Konya 300 milimetre yağış alıyor. Kurak, yarı kurak bir şey. Yerde 1000 milimetre yağışa ihtiyaç duyan mısır yetiştiriyoruz, şeker pancarı yetiştiriyoruz, yonca yetiştiriyoruz. Bu sefer daha çok su kullanıyoruz. Daha çok su demek, yani her yıl 2 milyar metreküp açık demek, suyun daha derinlere gitmesi demek. Biz gelecek nesillerin suyunu aslında kullanıyoruz, çalıyoruz. Göllerimizi kurutuyoruz. Sulak alanlar, bak kalmadı. Bu Anadolu'nun %6'sı 10 bin yıl önce göl, sulak alandı. Böyle o sulak alanlar düşünün, bir sünger gibi, bir baraj gibi suyun depolandığı yerler. Hem yerin altı, en güzel depo yerin altıdır. Yerin altına siz beslersiniz, her yıl ne kadar beslerseniz o kadarını kullanın. Onu dolduracaktır kışın yağışlar. Ama siz daha fazlasını kullanırsanız işte o aşağılara iniyor. Obruklar oluşuyor. Başka şeyler. Su tuzlaşmaya başlıyor. Kalitesi. Bir süre sonra çıkardığınız suyu da kullanamayacaksınız.
Çünkü tuzlu hale gelmiş tabii oluyor.
Böyle işte buralarda biz hani bir tarafta damla sulamalar gibi suyu ekonomik kullanacağımız şeyleri gündeme getirirken, diğer tarafta bitki deseninden birçok şeye yapmamız gereken şeyler var. Tabii birey olarak da evimizde aslında belki o bugün evlerde %12-13'ünü kullanıyoruz suyun, ama halen bu ülkede içilecek kalitedeki suyla araba yıkıyoruz.
Evet.
Bunları da bir yaşam biçimi olarak eğer kendimizi disiplin edebilirsek, aslında suyla ilgili diğer sorunlara da daha bir dikkat ve yoğun bakışımız söz konusu olacaktır.
Evet. Sayın Özer, son olarak bu bir konser gerçekleştirmişsiniz. Ondan da çok kısa dinleyicilerimize bahsedelim. Çünkü o kelime çok hoş. Suya türküler seslendirilmiş. Hemen ondan da bahsedelim. Sonra sizi
22
uğurlayalım.
22 Mart Dünya Su Günü'ydü. Dedik ki bu günü, çünkü bizim kültürümüzde biliyorsunuz suya o kadar çok güzel şeyler var ki, su gibi aziz olmak, su hep yüceltilmiştir. Böyle ona çok büyük anlamlar katılmıştır. Dedi, ve böyle çok güzel türkülerimiz var. Onları topladık. Türkiye'nin 25 havzasından 30 türküyü görüntüleri eşliğinde, görseller, şiirler, türkülerimizle harika bir gece yaptık.
Emeğinize sağlık. Suya türküler söylendi.
Vallahi saygımızı, şükranlarımızı sunduk. Onun bize verdikleri için minnetimizi ifade ettik.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özer, anlattıklarınız, aktardıklarınız için. Suya artık türküler de düzüldü. O yüzden demek ki biz en azından sizin de bahsettiğiniz gibi bireysel olarak o suya olan sevgimizi yalnızca türkülerle değil, aynı zamanda kullanım koşulları ve evimizde bile gerçekleştirebileceğimiz küçük tasarruflarla o suların daha da büyüyüp o sizin 20 yıl sonraki senaryoları yaşamamak adına gerçekleştirebileceğimiz güzel o havzalarımızı yeşertebileceğimiz alanlar oluşturabilmek ümidiyle diyerek sizi uğurlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer stüdyo konuğumuzdu. Canlılar için yaşam kaynağı olan, yaşamın ana unsuru olan sudan bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Senin arana ne girdi ne dersin? Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin? Tanıyamadım bu yeni seni ben, sevmişim bir yabancı. Alışamadım bu yeni sana ben, anlayamadım yalancı. Arkadaş git, madem yarımsın bari bit. Lütfen ne bir selam ne bir sıksı, dayanamam haydi git. Kanamam arkadaş git, madem yarımsın bari bit. Lütfen ne bir selam ne bir sıksı, dayanamam haydi git. Senin arana ne girdi ne dersin? Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin? Yaptığım altı üstü bir hata, sevmişim bir yabancı. Tuz basar gibi açık yarama, sevmedin beni yalancı. Arkadaş git, madem yarımsın bari bit. Lütfen ne bir selam ne bir sıksın.
Hayat Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık var. Sayın Kırık, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Kırık'la bugün online dizi ve film izleme platformlarından ve bu platformların özellikle sinemaya ve televizyona etkilerinden bahsedeceğiz. Sayın Kırık, neden bu kadar arttı son zamanlarda bu online dizi ve film izleme durumu? Biz mi daha çok istedik, yoksa yapımcılar mı bunu bize daha çok uygun gördü, daha mı iyi olacağını düşündüler?
Şimdi efendim, geleneksel medyadan yeni medyayla dönüşümle birlikte internet artık hayatımızın merkezinde yer almaya başladı. Özellikle akıllı telefon ve tablet kullanımının had safhaya ulaşmasıyla birlikte 2000'li yıllarla birlikte tamamen kullanıcı odaklı yayın platformları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de de aynı şekilde ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren birden çok yayın platformu gözükmekte. Bunların 3-4 tanesi hakikaten oldukça popüler ve kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Burada aslında bu yeni medyanın 3 temel özelliği: etkileşim, kitleşleştirme ve özellikle de eş zamansız olması çok önemli. Yani bu platformlar artık bireyselleşmeyi ön plana çıkarttı. Yani geçmişte insanlar ailece, bu 80'li yıllarda özellikle TRT'nin tek kanallı olduğu dönemlerde insanların ailece işte televizyonun başına oturup ondan sonra dizileri, filmleri izlemesi 90'larla birlikte artık özel televizyon yayıncılığının başlamasıyla birlikte artık farklı bir konjonktüre ilerledi ve 2000'le birlikte artık internet dediğimiz ADSL teknolojilerinin gelişim göstermesiyle birlikte akıllı telefonların, tabletlerin de 2010 ve sonrasında gelişim göstermesiyle birlikte birey eksenli bir yayıncılık mekanizması ortaya çıktı ki Türkiye'de özellikle IPTV adını verdiğimiz sistemle birlikte gelişim gösteren bu yayın sistemleri bugün günümüzde Over the Top TV adını verdiğimiz dijital dizi ve online film izleme platformlarına evrildi. Ve sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi uluslararası ölçekte faaliyet gösteren birçok firma şu an inanın bu platformlara oldukça yatırım yapıyor. Dünyada çok fazla izlenen ve üyesi olan çok önemli bir platformun bile şu an 180 ve 190'ın üzerinde ülkede direkt yayınların ulaştığını görmekteyiz. Özellikle Türkiye'de çekilen bir dizi de bu platformun içerisinde yer alıyor ve 190 üzerindeki ülkeye bunlar aktarılmış oluyor. Bu çok büyük bir kazanımdır. Yani Türkiye'de yapılan bir dizinin bütün dünya genelinde seyredilmesi çok büyük bir başarıdır. Dolayısıyla bu platformlar rekabeti de had safhaya ulaştırdı. Dizi ve film severlerin oldukça ilgisini çekti. Televizyondan evrilişle birlikte bu platformlarda özellikle Z kuşağı diye tabir ettiğimiz 2000 ve sonrası doğan kuşak tamamen bu platformların merkezinde büyümeye başladı. Yani saat 8'de 9'da tabletini, akıllı telefonunu alıp istediği programı izleyen bir kitleyle karşı karşıyayız. Yani artık ailece televizyon ekranın başına kurulalım, saat 8'de 9'da dizimizi izleyelim devri sona erdi. Çünkü niye? Video paylaşım sitelerinde de kanalların, yapım şirketlerinin kendilerine özel ne var? Kanalları, içerikleri var. Ve dolayısıyla siz artık istediğiniz, sevdiğiniz bir diziyi geleneksel medyada 8'de kaçırdıysanız, izleyemediyseniz ne yapıyorsunuz? Ertesi gün bu kanallara yükleniyor ve siz buradan dizileri, içerikleri seyredebilme şansına sahip oluyorsunuz. Ve böylece dizi ve filmlere bir baktınız, sıkıldınız, ara veriyorsunuz, durduruyorsunuz, geriye sarabiliyorsunuz, ileri sarabiliyorsunuz ve ne oluyor efendim böylece? Siz aslında zamandan da kazanım sağlıyorsunuz. Yani 2 saat, 3 saat dizinin başına kurulup aman ben bu diziyi bitireyim, aman bu filmi bitireyim deme derdiniz söz konusu değil. Çünkü dizi ve filmi kaldığınız yerden tekrardan izleyebilme şansına sahip oluyorsunuz. Bu da ne oluyor? Bu platformların sayısını her geçen gün arttırmaya başlıyor. Premium diye tabir ettiğimiz ücretli üyeliklerin yanında ücretsiz üyelik sunan hizmetler de var. Bunlar ne yapıyorlar? Dijital reklamlar sunarak bu açığı kapatmaya çalışıyorlar. Yani her keseye uygun da aslında içerik izleyebilmek mümkün. Bugün geleneksel televizyon yayınlarının da yavaş yavaş video paylaşım sitelerine evrildiğini görmektesiniz. Video paylaşım siteleri üzerinden canlı yayın yapıldığı, videoların arşivlendiğini görmektesiniz. Örnek vermek gerekirse şu an TRT bütün yayınlarını bu video paylaşım sitelerinden canlı bir şekilde yapıyor, internet ortamında yapıyor ve böylece şu an mesela dinleyicilerimizin bazıları belki radyolarından, bazıları da internet üzerinden bizi dinleyebilme şansına sahip oluyorlar. Dolayısıyla bu dijital dönüşümü şu an bizim Türkiye olarak yakaladığımızı söylememiz oldukça mümkün. Ve şunu söyledik, siz de az önce söylediniz. şimdi 82 milyonluk Türkiye nüfusunun 59 milyonu internet kullanıcısı. Ve artık insanlar internet ortamında dizi filmleri seyrediyorlar. Şimdi şunu sordunuz. Sinema sektörü peki bu noktada ne olacak? Çünkü sinema biliyorsunuz en eski sanatlardan bir tanesidir. Evet, evet. Dolayısıyla peki sinema sektörü ölecek mi? Hep bunu tartışıyoruz. Bu iletişim camiası, sinema ve sanat camiasında da bu tartışılıyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Ben kendi adıma yaptığım araştırmalar neticesinde sinemanın kendine özgü bir doğasının olduğu, ruhu olduğu ve sinema salonunun farklı bir büyüsü olduğuna inanan bir insanım. Dolayısıyla sinema salonlarının da bu noktada evrilmesine neden olacak. Yani o aslında gördüğünüz salon dijital teknolojilerle, efektlerle, işte sıra dışı çekim teknikleriyle, üç boyutlu gözlüklerle ve görsel efektlerle birlikte ne olacak efendim? Farklı bir noktaya evrilecek. Bugün VR gözlükler dediğiniz gözlükler var. Yani siz bunu taktığınızda kendinizi nerede isterseniz orada gösteriyorsunuz. İster sinema salonunda, ister evinizde ya da isterseniz yolda yürürken bir filmi, diziyi seyredebilme şansına sahip oluyorsunuz. Bu da teknolojinin geldiği son nokta. Dolayısıyla burada ben sinema sektörü ölecek, artık herkes dijital platformlara gireceğe ben katılmıyorum efendim. Zaten geçmişte de televizyon 70'li yıllarda Türkiye'de işte TRT'nin kurulmasıyla birlikte 1968 yılında TRT'nin kurulmasıyla birlikte yine o dönemlerde de 70'li yıllarda da sinema sektörü ölecek denmişti. Televizyon sinemanın tek elini kıracak demişlerdi. Aynı durum şu anda söz konusu, işte dijital platformlar, yayın platformları filmleri artık burada göstermeye başladı. Acaba ne yapacağız? Acaba ne noktaya geleceğiz diye hiç bence düşünmemek gerekiyor. Bu rekabeti aslında ortaya koydu. Rekabette
Çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Son dakikamıza giriyoruz. Ben son cümlelerinizi alayım. Aktardıklarınız için sonra teşekkür edeceğim size.
Efendim. Son cümlemiz olarak da şimdi biliyorsunuz dijital medya, internet ortamında hep bir güvenlik ve mahremiyet sorunu vardı. Yani bu yayın platformlarının kendine has bir algoritması var. Siz neyi izliyorsanız, neleri izliyorsanız, neleri görüyorsanız size içerikleri ona göre gösteriyor. Bunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu dijital medyada olduğu gibi bu platformlarda da kişisel güvenlik sorunları ortaya çıkabilir. Bunu bir kere dinleyicilerimize söylemek lazım. Ama bu dijital medyadaki mahremiyet sorunu var diye bunun önüne geçmeyelim. İşte bu devam etsin demememiz gerekiyor. Burada şunu söylememiz gerekiyor. Özellikle güvendiğimiz yayın platformları içerisinden izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin içeriklerini alması ve böylece bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalması, tabii takdir edersiniz ki antivirüs programları, antivirüs yazılımları kullanmaları da dinleyicilerimizin lehine olacaktır. En azından bu tarz işte güvenlik açıklarının önüne geçilebilecektir.
Sayın Kırık, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun efendim.
Ben
teşekkür
ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Esen kalın efendim.
Doçent Doktor Ali Murat Kırık telefon hattımızdaydı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Dünden kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizimle birlikte her salı olduğu gibi. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün Dünden Kalanlar köşemizde Osmanlı'da temizlik konusunu konuşacağız.
Evet. Yani temizlik deyince tabii toplum anlamında temiz bir toplum birçok anlamda anlaşılabilir ama biz daha çok somut olan kısmından hijyenik temizlikten bahsedeceğiz. Belki bir gün de temiz toplum anlayışından da bahsedebiliriz. O da çünkü bence önemli bir konu.
Evet.
Ama bugün gerçekten Türkler o anlamda belki de dünyanın en temiz milletlerinden bir tanesi.
Hep öyle söylenir. Evet. Bütün dünyaya temizliği bizlerin öğrettiği söylenir.
Evet, evet. Yani tabii ki temizlik kültürümüz bizim de zamanla değişmiş, gelişmiş o anlamda. Kaybettiklerimiz var. Hani değişmiş derken bizim kendi kültürümüz içerisinde kaybettiklerimiz var. Bugün bir dolmuşa girdiğimizde, bir otobüse girdiğimizde biz burnumuzu tutuyorsak bir dönüp kendi kültürümüzde önceden neydi, şimdi neydik diye bakmamız lazım aslına bakarsanız. Çünkü orta çağlar boyunca Avrupa'nın bu temizlik konusunda ne kadar geri olduğunu hep konuşuyoruz. Evet. Ki kendileri de yazıyorlar bunu. Çeşitli kaynaklarda kanıtlarıyla bunu söylüyorlar.
Hatta parfümlerin, deodorantların
aynen öyle.
Bu
evet, şemsiyenin, parfümlerin, deodorantların bu amaçla çıktığı gibi bir takım şeyler hep söyleniyor. Hı hı. İşte ayda bir banyo yapıyorsa mesela çok hani sık yıkanıyor gibi söyleniyor. Hatta mesela çeşitli kralların, kraliçelerin bile hani suya çok girmeden ispirtoyla, alkolle temizlendiği gibi. Oysa bizde mesela sarayın önemli unsurlarından bir tanesi hamam.
Ya.
Yani dolayısıyla temizlik, suyla temizlik daha doğrusu, Türklerde gelen o su kültünün, su inancının bir devamı niteliğinde. Hani özellikle İslam'ın gelişiyle birlikte abdest alma, gusül çok önem kazandığı için gerçekten suyla temizlik çok önemli. Bu yüzden de ilk gelişen sanayilerden bir tanesi Osmanlı'da mesela sabun. Yani sabun kültürü, sabunla yıkanma, sabunla bir şeyleri temizleme. Sadece suyla da yetinmiyoruz yani. O yüzden sabun çeşit çeşit ve sadece temizlik için değil artık bir kültür haline geliyor. Mesela biraz önce bahsettik, kültürün en önemli noktalarından bir tanesi dedik ne? Hamam. Temizlik kültürünün önemli ögelerinden bir tanesi. Bunu ayrıca hani detaylı olarak bir başka programda konuşmak isterim, hamam kültürünü. Temizliğin içerisinde ama önemli unsurlardan bir tanesi olduğu için söylüyorum ama mesela gelin hamamı, sünnet hamamı, işte tulumbacı hamamı gibi farklı farklı böyle hamam türleri kültür anlamında gelişiyor. Çünkü biz hamamı sadece bir temizlenme yeri olarak kullanmıyoruz. Orası aynı zamanda bir kültür anlamında sosyalleşme yeri.
Evet.
İşte kız beğeniyorsunuz.
Evet,
veya işte mahallenin diğer hanımlarıyla görüşme yeri. Hı-hı. Çünkü kadınların çok birlikte gidebildiği bir sosyal ortam yok. Hı-hı. Hamam en iyi yerlerden biri bu anlamda. Evin dışında. Aynı zamanda işte eğlence yeri. Hani orada eğlenceler düzenleniyor. Bayağı türküler.
Filmlerde bile hep izleriz.
Aynen o anlamda. Sohbet yeri, bir şeyleri, yeni bir şeyleri öğrenme yeri. Hani nasıl şimdi gidiyoruz bir takım yemek tarifleri bilmem ne alıyoruz. Orada insanlar farklı temizliği, şifayı, işte yemeği bilmem neyi orada sohbetleşerek öğreniyor. Bu hamam davetlerini de mesela sabunla yapıyorlar. Hani davetiye
olarak sabun
gönderiyorlar mesela. Ve üzerlerinde mesela ünlü şeylerin, ne diyelim, firmaların damgası oluyor ve özellikle zeytinyağının yetiştiği Ege bölgesi, adalar gibi yerlerde sabunhaneler çok yaygınlaşıyor ve bunların önemli bir miktarı öncelikle saray için ayrılıyor mesela. Ve işte gül kokulu sabun mesela çok kıymetli. Yine gül yağı çok kıymetli, gül suyu çok kıymetli. Neden? Sadece temizliği sağlamıyor, aynı zamanda güzel kokmayı sağlıyor. Hı hı. Bir de şimdi mesela dünyanın parasını veriyoruz, gidiyoruz değil mi? Peeling, miling yaptırmak için. Kese en güzel peeling. Yani aslında fark etmeden sadece hamam temizlenme yeri değil, aynı zamanda güzelleşme,
arınma
yeri bu anlamda baktığımızda. Ve öyle sadece dediğim gibi girip çıkmak değil. Çünkü şu anda mesela hızlı yaşamın getirdiği, hızlı kültürün getirdiği bir şehir hayatında
duş alma.
Çok hızlı bir şekilde duş alıp neredeyse hani banyo bile demiyoruz artık, duş almak diyoruz. Yani daha hızlı hale getirdik. O yüzden de mesela bunun eğlence tarafını, işte bu temizliğin dışında güzelleşme tarafını, belki arınma tarafını büyük oranda bertaraf ettik hayatımızda. Yani hızlıca bir duş alıp suyun altına, gene de suyla maceramız hani çok kıymetli. Ama eskiye göre baktığımızda bunu dönüştüremediğimizi görüyoruz. Yani hamam kültürü neredeyse büyük şehirlerde ölmek üzere bu anlamda. Kimse vakit ayırıp da böyle etraflıca gidip, halbuki mesela bunu dönüştürebilsek, bu bizdeki temizlik anlayışını bugüne taşıyabilsek, bence arınma anlamında çok güzel bir katkısı olabileceği gibi aynı zamanda geleneğin yaşatılması anlamında da çok güzel bir katkısı olacak. Çünkü Avrupa bunu dönüştürmeyi başardı. Böyle bir geçmişten gelmemesine rağmen dönüştürmeyi başardı. Mesela spa merkezleri. Yani dünyanın parasını verip buradan insanlar oraya gidiyorlar. Mesela spa merkezlerine gidiyorlar. Ya da mesela bizde kaplıca kültürü nispeten daha iyidir. Hamamla kaplıcayı birleştiren bir takım çalışmalar yapılabilir. Yani gelecek için buraları bir mesela Ankara'da veya İstanbul'da eğer hamam kültürü yaşıyorsa, bu tarihi hamamlar sayesinde yaşıyor. Yani biraz da aslında o tarihi hamamın turistik yönüne gidiyoruz.
Evet,
sadece hamam kültürüne değil de, o yüzden o tarihi yönünü de koruyacak şekilde, eski sistemini yenileştirmeden, modernleştirmeden eski sistemini koruyacak şekilde yapılırsa, hem de tarihi kültürlenme anlamında da çok önemli diye düşünüyorum. Siz o insanların orada yaşadığını, o hissettiklerini de bir taraftan empati kuruyorsunuz o süreçte. Yani sadece temizlenip yıkanmıyorsunuz o süreçle de. Tabii hani biraz önce bahsettik. Mesela su diyoruz. Tuvalet kültürü çok önemli. Tuvalete girmek ve suyla temizlenmek. Mesela kağıtla temizlenmeyi bir saygısızlık kabul ediyor Osmanlı. O yüzden suyla temizlenme var. Ve taharet musluğu diye bir şey geliştirmişiz mesela. Hani alafranga tarzda tuvalet bile kullansak bir taharet musluğu dediğimiz, evet, bir olayımız var bizim. O yüzden suyla temizlenme hem ne diyelim, kötü ruhlardan arınma için, hem gerçekten vücudun temizlenmesi için kıymetli, hem de aynı zamanda arınma için kıymetli. Tabii dolayısıyla hani bir tek suya yüklememek lazım bunu, başka türden işte koku kullanmıyorlar mı? Tabii koku da kullanıyorlar. Yani özellikle de dediğim gibi çeşitli aromalı ağaçların dikilmesi niye şehre çeşitli anlamda hem estetik güzellik katsın hem de
güzel koku yaysın.
Mesela Fatih Sultan Mehmet'in şeyi vardır, fermanı vardır. İşte İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belli saatlerinde bu sokakları gezeler. Sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki hani hastalık yayılmasın. Hmm. Dolayısıyla şimdi mesela sokaklarımızda yok mu? Çok modernleştik, daha da geliştik. İnsani anlamda güya hani teknoloji arttı ama sokaklarda hala biz bunu görüyoruz.
Evet,
ve
evet,
üzerine ne kireç külü dökülüyor ne kömür tozu dökülüyor ki hastalık yayılmasın. Tam tersine daha da çok hastalığı kapıyoruz bu. Çünkü hastalıkların da çeşitleri yaygınlaştı ve gerçekten tükürükle çok da ciddi bulaştırıyoruz. Ve hiç buna dikkat etmiyoruz artık neredeyse. Diğer taraftan mesela özellikle çok ciddi cezaların verildiğini görüyoruz çevreyi kirletenlere. Çevre konusunda değinmeyi düşünüyorum, çevrecilik konusunu. Temizliğin içerisinde tabii çevre de yer alıyor ama burada biraz daha belki daha genelinden bahsedeceğim. Ama çevre konusuna şehirleşme de giriyor mesela. Çevre düzenlemeleri de giriyor. Ona ayrıca
giriyor.
Evet, girmek istiyorum o yüzden. Ama çevre konusunda, özellikle temizlik konusunda, işte çöpü dışarı atanlar, çamurlu suları dışarı atanlar. Çünkü klasik dönemde çok ciddi bunlarla ilgili cezai yaptırımlar yapılmış. Ve arka arkaya bir sürü emirler görüyoruz bu konuyla ilgili. Özellikle mesela esnafların, çünkü atığı çok fazla oluyor. Çöp çıkaran dediğimiz işte subaşılar, çöp ile ilgilenen kişiler var. Çöp arabaları var. Onlarla çöpler toplanıyor İstanbul'un sokaklarında gezilerek. Ve herkesten, esnaftan, kişilerden, halktan kendi evini, evinin önünü, dükkanın önünü temizlemesi isteniyor. Zaten mesela Türk evine ayakkabısız girersiniz. Ayakkabıyla giremezsiniz.
Evet.
Yani bu eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Çünkü evi onun mabedidir ve eşiğe genellikle pis hiçbir şey bu eşikten içeri girmesin. Sadece hani pis hiçbir şey derken oradaki hiçbir şey aslında işte kötülükte girmesin. Her
duygusal,
şey
duygusal
tarafı da var. Eşiğe böyle yazarlarmış yani, hani pis hiçbir şey. Ya da mesela esnaflar genellikle duvarlarına temizlik imandan gelir diye,
evet,
yazarlarmış. Neden? Hani sadece temizlik imandan gelir derken temiz olmaktan bahsetmiyor. Yani ruhen temiz olması da, imanen senin temiz olman gerekir. İşte ticarette ne bileyim, açık gözlük yapmaman gerekir, aldatmaman gerekir, dürüst olman gerekir. Aslında bir taraftan onu da kastediyor. Mesela esnaflar bunu asarlarmış ki bence çok önemli ifadeler bunlar. Derinliğine düşündüğümüzde bir temizlik felsefesini yansıtıyor.
Evet.
Her anlamda. Ve cezaların gittikçe ne yaptığını görüyoruz. İşte 18. yüzyılla birlikte, artık devletteki sıkıntılarla birlikte bu anlamda da yansıdığını görüyoruz. Temizlik anlayışı anlamında da yansıdığını görüyoruz. Çünkü neden bunu söylüyorum? Seyyahlar İstanbul'a geldiğinde o klasik dönemde yazdıklarına baktığımızda, işte Türkler sadece nazik insanlar değil, aynı zamanda temizliklerine çok dikkat eden insanlar filan diye bahsederken yavaş yavaş son döneme doğru gelindiğinde 18. 19. yüzyılda tam tersine ilk gelirken İstanbul'un manzarası karşısında dilleri tutulan insanlar İstanbul'un sokaklarındaki pisliği görünce şaşırıyorlar. Mesela böyle bir şehre bu nasıl olabilir diye. Şimdi biz benzer bir şeyi yaşıyoruz aslına,
evet,
bakarsanız. Yani İstanbul bakıldığında çok güzel veya büyük şehirlerimizin birçoğu için söylenebilir. Ama yani çünkü bu devletin de tam olarak yapacağı bir şey değil. Yani siz her kişinin başına bir polis veremezsiniz. O dönemde de böyle değildi. Her kişinin başına bir tane çöpçü, bir tane bekçi dikmiyordu. İnsanlarda bu temizlik anlayışı, temizlik değeri vardı. Hı hı. Ben kendi vücudum kadar, kendi evim kadar, kendi evimin önü kadar şehri de sahipleniyordum. Ve şehre bir şey atmamak da bir o kadar önemliydi, kıymetliydi bu değeri koruyabilmek açısından. Ama şimdi mesela kendi evi değilse dışarıya atabiliyor. Evinde atabiliyor musun?
Hatta arabayla giderken arabanın camından,
fırlatabiliyor. Rahatlıkla. Yani biz aslında bu temizlik kültürünü, biraz önce bahsettiğiniz çok da doğru, başka milletlere öğretmiş, hamam kültürünü neredeyse Avrupa'da, tuvalet kültürünü yurt dışındaki saraylara taşımış bir kültürün evlatları olarak hiç yakışmıyor gerçekten bize, evet, bu davranışlar. Ve baktığımız zaman zaman zaman bunun başka anlamlarda da desteklendiğini görüyoruz. Mesela yurtlar diyelim ki ne diyor, işte haftanın bir günü yıkanma günü belirliyor, belli saatler. Şimdi sizin bu kültürünüzle haftanın sadece bir günü öğrencilere yıkanma hakkı vermek ne kadar örtüşüyor? Halbuki insan vücudu iki günde bir aslında o kokusuyla bilmem nesiyle, değil mi? Yani hakikaten çok suyla iç içe olmamız lazım. Sadece taharet anlamında söylemiyorum, yani banyo anlamında söylüyorum. Çünkü mesela evlerinde hamam kurduruyordu insanlar. Eskiden düşünün, bir konak bilmem ne olduğunda sadece banyoyla yetinmiyor. Yani basbaya hamam yaptırıyor. Çünkü hamam kültürü artık alışılmış bir şey. Yani insanlar bunu düzenli olarak yapmak istiyorlar. Hı hı. Şimdi bizim de evlerimizde çok şükür, değil mi, bugün her türlü imkanımız var. Açtığınız zaman sıcak su, elinizin altında her türlü şampuan bilmem ne. Yani o zaman bu kadar temizlik ürünü de yok. Doğal, bu belki daha da sağlıklı ama bir taraftan baktığımızda bu kadar imkana rağmen bu kültürü bugün bu güzellikte, değerde yaşatamadığımızı görüyoruz. Özellikle de Osmanlı'da bu kadar hastalığın, salgının hani Avrupa'daki kadar öldürücü şekilde olmamasını da bu temizlik anlayışına bağlıyorlar. Biraz önce bahsettim ne kadar Fatih'in önem verdiğini, sonradan Kanuni'nin çevre kanunnamesi yayınladığını. Yani dolayısıyla bütün bu önlemler, devlet tarafından alınan önlemler, neredeyse esnaflara bazen tek tek gönderilen fermanlar, emirler bu konuya ne kadar titizlikle yaklaştıklarını gösteriyor ki diğer taraftan hani saraydaki temizlik çok daha detaylı. Hı hı. Tek tek neredeyse hem kişilerin, çalışanların tek tek temizliği, hem mutfağın temizliği. Mesela biz bugün uyguluyoruz işte bütün meyvelerin, sebzelerin dikkatlice yıkanması gerektiğini, işte sirkeli suda bekletilmesi gerektiğini. Bütün bunlara mesela o dönemde bile önem verildiğini görüyoruz mutfak kültüründe. Suyla bir şeylerin yıkanması, temizlenmesi, paklanması, arındırılması. Çamaşır suyu gibi düşünün, bir takım maddelerle temizlenerek daha hijyenik hale getirilmesi, hı hı, gibi. Bunlar çünkü hastalığın yayılması anlamında dikkat edilmesi gereken hususlar ve o gün bile bunlara dikkat ediliyordu.
Evet.
Bizim bugün tekrar bence bu temizlik anlayışı üzerinde, temizlik imandan gelir diyorsak ve hani Müslüman bir ülkede yaşıyorsak, gerçekten dolmuşa, otobüse girdiğimiz zaman burnumuzu tutmamamız gerekiyor. Camilere girdiğimiz zaman aynı şekilde tertemiz hissetmemiz gerekiyor. Bu kültür ancak kişiler, devletli olacak, emirli olacak iş değil yani. Kişiler bu değere sahip olursa yürüyecek bir şey. Bunu tekrar düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani biz neydik, nereye geldik? Tekrar bu kadar imkanlara rağmen neleri kaybettik diye bakmamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet, temizlik
daha
bir
tertemiz
bütün
günlere diyorum.
İnşallah. Değerli hocam, aslında temizlik bir bütün. Hem beden temizliği, hem kıyafetlerin,
evet,
temizliği,
temizliği,
ruh temizliği ve sonrasında çevre temizliği. Hepsi bir araya gelince aslında gerçekten o temiz ortam, temiz toplum oluşuyor diye düşünüyorum. Hani en başta dediğimiz gibi biz öğretmişiz de temizliği tüm dünyaya. Aslında halen bu 5 yıldızlı otellerde o sizin dediğiniz hamam kültürü devam ettirilmeye çalışılıyor ve bizden daha çok yabancılar şu anda bu kültürü, evet, sahiplenme, evet, ve devam ettirme çabasındalar. O yüzden bence bir an önce sizin dediğiniz gibi o temizlik
modernleştirip yolunda, evet, o hamamları tekrar gündeme getirmek lazım. Yani yenileştirerek, farklı bir kültürel havayla. Mesela şimdi sadece temizliğe gidiyoruz ama biraz önce bahsettiğim gibi eğlencesiyle, sporuyla, sosyalleşme kısmıyla yeniden tazelemek lazım o kültürü.
Evet. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
hocam
ediyorum.
Verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte. Bey'di. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ceren Öney Kalan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.